KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık. Öğretim görevlisi Hasan Can Oktaylar, 18. kaset 1. yüz sayfa 539. 14. Aşağıdakilerden hangisi iki grubun bir konuyu tez, antitez şeklinde ele alarak dinleyicilerin ve jürinin önünde tartışmaları ve grupların konuları savunma ve sunu biçimine göre değerlendirmenin yapıldığı tartışma tekniğidir? A. Münazara, B. Açık oturum, C. Forum, D. Kolegyum, E. Panel. 15. Bir başkan ve 3-5 konuşmacı öğrencinin bir sınıfın önünde bir konu üzerinde tartışmaları. Bir gerçeği bulmaktan çok bir konunun farklı yönlerini aydınlatma ya da konu ile ilgili değişik eğitim ve görüşleri ortaya koyma. Yukarıda özellikleri açıklanan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Münazara, B. Kolegyum, C. Forum, D. Sempozyum, E. Panel. 16. Birkaç öğrenci ve bir başkandan oluşturulan bir konuşmacı grubun başkanın yönlendirmesine ve sorduğu sorulara cevaplar vererek tartışması şeklinde yürütülen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık oturum, B. Forum, C. Panel, D. Kolegyum, E. Sempozyum. 17. Uzman kişilerden oluşan ve birkaç konuşmacı öğrenciden oluşturulan iki farklı grup vardır. Tartışmanın sonunda ortak fikir ve düşüncelere ulaşılır. Yukarıda özellikleri açıklanan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Seminer, B. Açık oturum, C. Kolegyum, D. Sempozyum, E. Panel. 18. Uzman ya da yetkili tarafından bir kurumun yapısı ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun açıklanmasını yapma esasına dayanan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Briefing, B. Açık oturum, C. Kolegyum, D. Sempozyum, E. Panel. 19. Derste işlenilen bir konu bittikten sonra sınıf soru soran ve soruları cevaplayan olmak üzere iki gruba ayrılır ve aralarında tartışma yapılır. Yukarıda özelliği açıklanan tartışma tekniği hangisidir? A. Zıt panel, B. Kolegyum, C. Münazara, D. Açık oturum, E. Sempozyum. Cevap test 8 cevap anahtarı. 1B, 2D, 3B, 4D, 5A, 6C, 7A, 8D, 9A, 10B, 11B, 12D, 13A, 14A, 15E, 16A, 17C, 18A, 19A. Öğretim ve yöntem teknikleri test 9.1. Örnek olay yönteminin öğretme öğrenme sürecine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgileri örnek durum üzerinde uygulama olanağını verme, B. Öğretim sürecinde öğrencileri aktif hale getirme, C. Sınıfta tartışma olanağını sağlama, D. Bir davranışın modeli üzerinde gösterilip yapılmasını sağlama, E. Yazılı yasal kaynaklar üzerinde çalışma olanağını vermesi. 2. Gerçek hayatta çıkabilecek ya da gerçek hayatta olabilecek bir problemin sınıf ortamına getirilerek, öğrencilerin katılımı ile problemi değişik yönlerinden ele alarak çözüm yolları üretmeyi sağlayan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tartışma, B. Gösteri, C. Örnek olay, D. Seminer, E. Münazara. 3. Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinde davranış model gösterilerek öğrencilerin bu modelden öğrenmelerini sağlama temel amaçtır? A. Gezi gözlem, B. Örnek olay, C. Gösterip yaptırma, D. Tartışma, E. Eğitsel oyun. 4. Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerden hangisinde öğrenciye psikomotor devinimsel düzeyde davranışlar geliştirilir? A. Gösterip yaptırma, B. Tartışma, C. Deney, D. Eğitsel geziler, E. Örnek olay. 5. Koşulları belirlenmiş ve denetlenebilir ortamlarda yapılan ve amacı bilimsel bir olayı kanıtlamak ya da bilimsel bir sürecin aşamaları arasındaki ilişkileri göstermek olan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gösterip yaptırma, B. Tartışma, C. Deney, D. Eğitsel geziler, E. Örnek olay. 6. Bilimsel yöntem, eleştirisel düşünme, sorgulama, karar verme ve bunun gibi süreçlere dayanma, araştırma inceleme yoluyla öğrenme öğretme yaklaşımında ve bilişsel alanın uygulama basamağında daha etkili kullanılır. Sınama yanılma, kavrama ve akıl yürütme yolları kullanılarak öğrenme gerçekleşir. Yukarıda açıklanan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Problem çözme, B. Örnek olay, C. Deney, D. Tartışma, E. Gösterip yaptırma. 7. Öğretme öğrenme etkinliklerinde problem çözme yöntemini kullanan bir öğretmen aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmamalıdır? A. Öğrencilerin somut yaşantılar üzerinde düşünmelerini sağlama. B. Eleştirisel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi düşünme tekniklerini geliştirme. C. Öğrencilerin ürettiği düşüncelerin doğruluğunu ve yanlışlığını belirleme. D. Öğrenci merkezli öğretimi uygulama. E. Öğretimde bilimsel yöntemin basamaklarını kullanma. 8. Öğrenci bireysel ya da grup olarak öğrenme etkinliklerine girer. Öğrenme sürecinde ürün ortaya koyma ya da performans geliştirme üzerinde durulur. Disiplinler arası etkileşime dayalı olarak okulda ve okul dışında öğretim yapılır. Yukarıda özellikleri yazılı olan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tartışma, B. Problem çözme, C. Gösterip yaptırma, D. Örnek olay, E. Proje temelli öğrenme. 9. Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma öğretim yönteminin temel özelliklerinden biri değildir? A. Bir işlemin nasıl yapıldığını gösterme ve açıklama. B. Davranış modeli üzerinde öğrenmeyi sağlama. C. Davranış geliştirme sürecinin aşamalarını gerçekleştirme. D. Öğrencilerin yetenek alanlarını ortaya çıkarma. E. Öğrencilerin bilgileri keşfetmesini ve uygulamasını sağlama. 10. Öğrenme konularını problem durumuna dönüştürerek grupla çalışma yapma, öğrencilerin problem durumuna farklı çözümler getirmesini sağlama, grupların yaptığı çalışmaları ve çözüm önerilerini sergi, drama, gazete, pano ve bunun gibi etkinliklerle sunmasını sağlama, değerlendirmeyi hem bireysel hem de grubun ortak çalışmasına bakarak yapma. Yukarıda temel özellikleri açıklanan öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gözlem yoluyla öğrenme, B. Proje temelli öğrenme, C. Problem çözme, D. Yaratıcı olma, E. Çoklu zeka yaklaşımı. 11. Bir kavramı ilişki içinde olduğu diğer kavramlarla birlikte derinlemesine öğretmek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır? A. Kavrama farklı örnekler verme. B. Kavramların tanımını yapma. C. Kavramların zıt karşılıklarını bulma. D. Kavram haritasını oluşturma. E. Öğrencilerin kavramı bulmasını sağlama. 12. Öğretmenin sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin ön koşul bilgilere sahip olma düzeylerini belirlemeye çalışması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Öğrencilerin süreçte aktif olmasını sağlama. B. Öğrencilerin hazır bulunuşluğunu sağlama. C. İçeriği anlamlı bir sıra ile verme. D. Sınıfta rekabeti artırma. E. Farklı yöntem ve teknikleri kullanma. 13. Proje temelli öğretme yaklaşımını kullanan bir öğretmenin yaptığı aşağıdaki etkinliklerden hangisini öğrenci yaşantılarını zenginleştirmede etkisi en azdır? A. Problemin hangi yollara çözülebileceğini gruba bırakma. B. Grubun performansına ve her bir öğrencinin çalışmasına bakacağını bildirmesi. C. Çalışma sürecinin öğretmen tarafından planlanması. D. Öğrencilerin katılımını istediğini bildirmesi. E. Öğrencilere ulaşabilecekleri kaynakları hakkında bilgi vermesi. 14. Fen bilgisi dersini laboratuvarda deney yöntemini kullanarak veren bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini yerine getirirse yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesine uygun davranmış olur? A. Her öğrencinin deney etkinliğini görmesini sağlama. B. Sürecin aşamalarını ve aşamalar arasındaki ilişkileri öğrencilerin bulmasını isteme. C. Sürecin her aşamasını öğrencilere yaptırma. D. Öğrencileri ortaya çıkabilecek bir tehlikelere karşı uyarma. E. Deney planını hazırlama. 15. Aşağıdakilerden hangisi problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? A. Yaşantılar üzerinde düşünme. B. Görev ve sorumluluklar alma. C. Farklı çözüm yolları üzerinde durma. D. İlkelerin etkili aktarımı. E. Bilgileri sorgulama. 16. Öğretmen dersini sunarken bazı öğrencilerin sıkıldıkları için dersi dinlemedikleri ve disiplin problemleri çıkardıklarını gözlemiştir. Bu durumda öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisi en uygun olur? A. İstenmeyen davranışları görmezden gelme. B. Bu tür öğrencilerin yerini değiştirme. C. Farklı öğretim tekniklerini kullanma. D. Sınıfın kurallarını hatırlatma. E. Dersi dinlemeyen öğrencilere ek ödev verme. 17. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme konularının hatırda tutulmasını en etkili sağlar? A. Anlamlı olması. B. İpucu kullanılması. C. Dikkat çekici olması. D. İlgi çekici olması. E. Bilinen bir konu olması. 18. Öğretme öğrenme etkinliklerinde her öğrenci için ayrı bir etkinlik programı hazırlamanın ve uygulamanın öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aktif öğrenmeyi sağlama. B. Öğrencilerin bilgi ve kapasiteleri arasında farklılıklar olması. C. Ortalama bir öğrenme düzeyini sağlama. D. Öğrenciler arasındaki seviye farklılıklarını giderme. E. Öğretim etkinliklerine süreklilik kazandırma. 19. Aşağıdakilerden hangisinin öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlama gücü en etkilidir? A. Öğrencilere çalışmalarında ölçüt getirme. B. Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışlarını pekiştirme. C. Öğretimi etkili sunma. D. Planlı öğretim etkinliklerini yürütme. E. Başarılı öğrencilere yeni fırsatlar verme. 20. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir? A. Öğrencilere derse katılmayı isteyip istemediklerini sorma. B. Öğrencilerin çalışmalarını uygun yaşantılarla yönlendirme. C. Pekiştirme tarifelerini kullanma. D. Öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını geliştirme. E. Farklı öğretim etkinliklerini sunma. 21. Davranışın modelini göstererek öğrencilerin bu modelden öğrenmelerini sağlama aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle sağlanır? A. Gösterip yaptırma. B. İşbirlikçi öğrenme. C. Örnek olay. D. Simülasyon. E. Proje temelli öğrenme. 22. Derslerde çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanan bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenme öğretme etkinliklerini planlı sunma. B. Sınıfta ortalama bir öğrencinin düzeyini dikkate alarak sunma. C. İlgi ve dikkati çekme. D. Öğrenciler arasındaki bilişsel, duyuşsal ve devinimsel farklılıkları dikkate alma. E. Öğrenme güdüsünü arttırma. 23. Aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisinin öncelikli amacı devinimsel, psikomotor becerileri geliştirmedir? A. Örnek olay. B. Tartışma. C. Gösterip yaptırma. D. Deney. E. Beyin fırtınası. 24. Öğretmen dersin başında öğrencilerin öğrenme konusuna önem vermesini ve öğrenmeye öncelik vermesini sağlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Dersin hedeflerini açıklama. B. Öğrencilere görev ve sorumluluklar verme. C. Sınıf içi etkileşimi sağlama. D. Öğrenmeye güdüleme. E. Dersin içeriği hakkında bilgi verme. 25. Bir öğretmen öğrencilerin dersin başında hazır bulunuşluk düzeylerinin farklı olduğunu gördüğünde öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ortalama öğrenci düzeyini dikkate alma. B. Öğrenmeye güdülenmelerini artırma. C. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma. D. Her öğrenciye göre etkinlik programı uygulama. E. Sınıf içi etkileşimi arttırma. Test 9 cevap anahtarı. 1A, 2C, 3C, 4A, 5C, 6A, 7C, 8E, 9E, 10B, 11D, 12B, 13D, 14C, 15D, 16C, 17A, 18B, 19B, 20A, 21A, 22D, 23C, 24D, 25D. Öğretim yöntem ve teknikleri. Test 10. 1. Sadelik ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? A. İçeriğin net, açık ve anlaşılır bir biçimde sunulması. B. İşbirlikçi öğrenmeye ağırlık verilmesi. C. Öğrenme konularının yaşamsal sorunlara dayandırılması. D. Öğrencilerin giriş davranışlarının dikkate alınması. E. Öğrenci merkezli eğitimin yapılması. 2. Sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyinin dikkate alınması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Yaşama dönük eğitim uygulamalarına ağırlık verme. B. Öğrenciyi güdüleme etkinliklerini yürütme. C. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesini uygulama. D. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma. E. İçeriği örneklerle zenginleştirme. 3. Öğretme öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin kazandırılmasına önem vermenin temel dayanağı aşağıdaki de ilkelerden hangisiyle açıklanır? A. Yaşama dönüklük. B. Kaynaşıklık. C. Sadelik. D. Ulaşılabilirlik. E. Öğrenci düzeyine uygunluk. D. Öğretme öğrenme etkinliklerinde yaşayarak öğrenme ilkesinin uygulanmasını en kapsamlı olarak açıklayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesi. B. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alma. C. Bilginin teorik temellerini verme. D. Öğrencinin okuyarak, yaşayarak ve tartışarak öğrenmeye katılması. E. Öğretmenin öğrencileri konulara yönlendirmesi. 5. Proje tabanlı öğrenme yönteminden faydalanan bir sınıfta aşağıdakilerden hangisi görülmez? A. Bilgiyi keşfetme ve düzenleyerek sunma. B. Grupla çalışma yeteneğini geliştirme. C. Farklı disiplin, ders alanlarından faydalanma. D. Yaşayarak öğrenme. E. İçeriğin aktarıldığı bir sınıf ortamı oluşturma. 6. Sınıf içi öğretim etkinliklerinde gösteri, demonstrasyon yönteminden yararlanmayı düşünen öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? A. Öğrenci seviyesine uygunluk. B. Öğrencilerin ilgi ve beklentileri. C. Gösteriyi nasıl izleyecekleri. D. Dersin hedeflerine uygunluk. E. Davranışı en doğru yapan öğrenciyi belirleme. 7. Aşağıdakilerden hangisi güdümlü tartışma yönteminin öğrencilerin düşünme yeteneklerinin gelişimine katkısını sınırlayan bir özelliğidir? A. Tartışmayı belirli bir süreye sığdırma. B. Tartışmanın konu alanını aşmamasını sağlama. C. Öğrencileri bir konudaki düşüncelerini ifade etmesini sağlama. D. Bağımsız ve bilimsel düşünme becerilerini sınırlama. E. Tartışma tekniğini kurallara uygun yönetme. 8. Yaratıcıyı düşünmeye geliştirme, farklı seçenekler üretme, eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde konuşmalar yapma. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Rol yapma. B. Beyin fırtınası. C. Tartışma. D. Problem çözme. E. Soru cevap. 9. Öğretme öğrenme sürecinde ev ödevlerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisi için gerekli değildir? A. Başkalarından yardım isteme davranışını kazandırma. B. Yeni bir konuya hazırlık yapma. C. Öğrenilen bir konunun tekrarını sağlama. D. Eğitsel değer taşıma. E. Öğrenci seviyesine uygunluk. 10. Aşağıdaki tekniklerden hangisi göze ve kulağa hitap ederek öğrencinin ilgisini çekmede diğerlerine göre daha üstündür? A. Tartışma. B. Gösteri. C. Anlatım. D. Beyin fırtınası. E. Örnek olay. 11. Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yönteminin etkili özelliklerinden birisi değildir? A. Tüm duyu organlarına yönelik olması. B. Beceri düzeyindeki davranışları kazandırması. C. Kalabalık sınıflarda kolay uygulanabilmesi. D. Öğrenci merkezli bir yaklaşım olması. E. Sürenin konuya göre yararlanabilmesi. 12. 1. Öğrenme kuramının aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yaptığı açıklamalar gerekli değildir? A. Organizmanın kazandığı bir davranışın devamlılığı nasıl sağlanır? B. İstenmeyen davranışlarda sönme nasıl sağlanır? C. Öğretmen davranışlarının öğrenmeye etkileri nelerdir? D. Organizmada öğrenme hangi koşullarda ve nasıl oluşur? E. Öğrenme ürünü olan davranışlarının özellikleri nelerdir? 13. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci yaşantılarının öğretme öğrenme sürecine sahip olması gereken özelliklerinden biri değildir? A. Yaşama dönük olma. B. Hedef davranışları kazandırılabilir olma. C. Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma. D. Çevreden bağımsız olma. E. Öğrencinin diğer yaşantılarıyla ilgili olma. 14. Öğretim programlarının esnek ve değişebilir niteliklere sahip olması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? A. İçeriğin açık, net ve anlaşılır olması. B. Uygun yöntem ve teknikleri uygulama. C. Değişken çevre koşullarına uyum sağlama. D. Sosyal değerlere uygunluk. E. Öğretim materyallerini kullanma. 15. Bir öğretmen sınıf içi ve dışı eğitim ortamlarında istendik davranışlarını yaşanarak öğrenebileceği etkinlikler hazırlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin öğretmenin bu amacına ulaşmasında etki düzeyi en düşüktür? A. Etkinlikleri öğrencilerle birlikte gerçekleştirme. B. Yaşamdan örnek durumlar üzerinde çalışma. C. İstendik davranışların gerekliliğini açıklama. D. Öğrencilerde yapma ve açıklama yoluyla öğrenmeyi sağlama. E. Öğrenme ürünlerinin niteliğini geliştirme. 16. Dersini işlerken bir öğrenciye soru soran ve bu öğrenciden yanlış cevaplanan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır? A. Öğrenciye yanlış cevap verdiğini söyleme. B. Öğrencinin verdiği cevabın gerekçesini açıklamasını söyleme. C. Öğrenciye cevabının yanlış olduğunu sezdirecek ek sorular yöneltme. D. Öğrencinin düşünerek konuşabileceği güvenilir bir ortam oluşturma. E. Öğrenciye doğru cevabı bulduracak ipuçlarını sunma. 17. Sınıfta diğer öğrencilere göre geri kalan öğrencilerin öğrenme düzeyini artırmak isteyen öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır? A. Öğrenciyi derste normal öğrenen öğrencilerle birlikte çalışmaya yöneltme. B. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun etkinlikleri gerçekleştirme. C. Ön koşul öğrenme eksikliklerinin giderilmesine ilişkin ek öğretim hizmetlerini sunma. D. Eksik öğrenmelerini tamamlaması için aileden yardım isteme. E. Öğrenciye eksik öğrenmelerini tamamlaması gerektiğini söyleme. 18. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin derste öğrendiklerini transfer etmelerine katkısı en az olan etkinliktir? A. Öğrendiklerini benzer durumlarda kullanma. B. Yeni problem durumları belirleme. C. Problemlere farklı çözümler bulma. D. Çözülen bir problemin aşamaları arasındaki ilişkiyi saptama. E. Tahtadaki problem çözümlerini defterine geçme. 19. Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisinde kavram haritalarından yararlanma en etkili sonucu verir? A. Buluş yoluyla öğretim. B. Sunuş yoluyla öğretim. C. Yapılandırmacılık. D. Çoklu zeka kuramı. E. Tam öğrenme. 20. Öğretme öğrenme sürecinde öğrencilerin bilimsel ve bağımsız düşünme özelliklerini kullanarak araştırma ve bireysel projeler üzerinde çalışma olanaklarını geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır? A. Eleştirisel ve etkin düşünme yollarını geliştirme. B. Öğrenmeyi öğrenme becerilerini sağlama. C. Süreç içindeki ürünlere göre değerlendirme yapma. D. Var olan düşünce kalıplarını savunma. E. Bilginin farklı durumlara transferini sağlama. 21. Eğitim programlarının hedefleri eğitim durumlarında kullanılacak öğretme-öğrenme yaklaşımlarını belirler. Bu boylamda aşağıda verilen hedef düzeyi, öğretim yaklaşımı eleştirmenlerinden hangisi yanlıştır? Hedef düzeyi A. Değerlendirme, öğretim yaklaşımı beyin fırtınası. Hedef düzeyi B. Kavrama, bireyselleştirilmiş öğretim. Hedef düzeyi C. Uygulama, öğretim yaklaşımı araştırma inceleme yoluyla öğrenme. D. Hedef düzeyi analiz, öğretim yaklaşımı tam öğrenme. E. Sentez, işbirlikçi öğrenme. 22. Eğitim programlarının hedefleri eğitim durumlarında kullanılacak öğretme-öğrenme yaklaşımlarını belirler. Bu boylamda aşağıda verilen hedef düzeyi, öğretim yaklaşımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Hedef düzeyi bilgi, öğretim yaklaşımı tam öğrenme. B. Hedef düzeyi kavrama, öğretim yaklaşımı buluş yoluyla öğrenme. C. Hedef düzeyi uygulama, öğretim yaklaşımı araştırma inceleme yoluyla öğrenme. D. Hedef düzeyi analiz, öğretim yaklaşımı proje tabanlı öğrenme. E. Hedef düzeyi sentez, öğretim yaklaşımı sunuş yoluyla öğrenme. 23. Aşağıdaki eleştirmelerden hangisinde öğretim programının hedef düzeyi öğretim yöntemi yanlış verilmiştir? A. Hedef düzeyi bilgi, öğretim yöntemi soru cevap. B. Hedef düzeyi kavrama, öğretim yöntemi seminer. C. Hedef düzeyi uygulama, öğretim yöntemi örnek olay. D. Hedef düzeyi analiz, öğretim yönetimi araştırma inceleme yoluyla öğrenme. E. Hedef düzeyi değerlendirme, öğretim yöntemi tartışma. 24. Aşağıdaki durumların hangisi uygulandığında beyin fırtınası tekniğinin verimli olması engellenir? A. Tartışma konusuna uygun fikirlerin seçilmesi. B. Sürenin ekonomik kullanılması. C. Katılımcıların psikolojik güven duygularının oluşması. D. Fikirlerin niceliğine ve niteliğine önem verilmesi. E. Sınırlandırıcı olmayan bir ortamın oluşturulması. 25. Öğrencilerinde yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki durumlardan hangisini yapması bu amacına ulaşmasına olumlu etkide bulunmaz? A. Öğretim programına uygun öğretme öğrenme etkinliklerini gerçekleştirme. B. Risk alan ve kendine güvenen öğrencileri destekleme. C. Şakacı ve mizahçı özelliklere önem verme. D. Kendi başında olmayı tercih edenlere uygun ortamları sağlama. E. Düşünmeden ani davranan öğrenci tepkilerine anlayış gösterme. Test 10 cevap anahtarı. 1A, 2C, 3A, 4D, 5E, 6E, 7D, 8B, 9A, 10B, 11C, 12C, 13D, 14C, 15C, 16A, 17E, 18E, 19B, 20D, 21A, 22E, 23B, 24A, 25A. Öğretim yöntem ve teknikleri test 11. 1. Sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi gereği öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenciler arasındaki farklılıkları giderme. B. Her öğrenciye göre etkinlik programı düzenleme. C. Ortalama öğrenci düzeyine göre öğretimi düzenleme. D. Eksik öğrenmeleri tamamlama. E. Pekiştirme ilkelerini uygulama. 2. Öğrenci merkezlidir. Bilimsel bir sürecin aşamaları öğrenilir. Sonuçlar somut delillere bağlı olarak tartışılarak bulunur. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Örnek olay. B. Tartışma. C. Gösterip yaptırma. D. Deney. E. Simülasyon. 3. Sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinde soru cevap tekniğini kullanan bir öğretmen, katılım göstermeyen öğrencileri etkinliğe katmak için yapmış olduğu aşağıdaki yöntemlerden hangisinden olumlu sonuç almaz? A. Sorulara cevap veren öğrencileri pekiştirme. B. Cevabı bilemeyen öğrencileri ipuçları ve ek sorularla doğruyu buldurma. C. Her öğrencinin cevaplayacağı türden sorular sorma. D. Öğrencilere soru cevap etkinliğine katılmaları gerektiğini söyleme. E. Cevap vererek derse katılan öğrencilerle daha fazla ilgilenme. 4. Gerçeğe uygun olarak geliştirilen yapay bir ortamda ya da model üzerinde yapılan öğretim uygulamasıdır. Mal ve can güvenliğini sağlama ve riski azaltma gibi avantajları bulunur. Karmaşık davranışların öğrenilmesine sağlar. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Simülasyon, benzetim. B. Mikro öğretim. C. Drama. D. Gösteri. E. Beyin fırtınası. 5. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama tekniğinin uygulama ilkelerinden birisi değildir? A. Yaratıcı düşünceyi geliştirme. B. Önceden belirlenen rolleri yerine getirmeye çalışma. C. Empatik yaklaşımı kazanma. D. Farklı çözüm yolları üretme. E. Beklenmedik durumlarda nasıl davranılması gerektiğini öğrenme. 6. Son yıllarda bilgisayar destekli öğretim etkili öğrenmeyi sağlamadaki gücü nedeniyle ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin öğretme öğrenme sürecindeki başlıca sınırlılığıdır? A. Öğrenme öğretme sürecinde yüz yüze etkileşimi azaltması. B. Öğrencilere dönüt verilmesi. C. Bir birim öğrenilmeden diğerine geçilmemesi. D. Öğretim hizmetlerine maliyet getirmesi. E. Öğrenmeyi ilgi çekici ve kalıcı olarak sağlaması. 7. Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretim, Keller planı, yaklaşımının öğrenmeler üzerinde yarattığı etkilerden birisi değildir? A. Ek öğretim çalışmalarını yapma. B. Yanlış öğrenmelere ceza verme. C. Her öğrenciye dönüt etkinlik programı hazırlama. 4. 3-4 öğrenciden oluşan küçük gruplar halinde öğretim yapma. E. Dönüşümlü günlük çalışmalar, tamamlayıcı sınıflarda özel ders verme gibi teknikleri uygulama. 8. Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin temel amacı bilimsel süreçleri kullanmayı ve bağımsız düşünmeyi sağlamaya dönüktür? A. Problem çözme. B. Örnek olay. C. Simülasyon, benzetim. D. Gösterip yaptırma. E. Beyin fırtınası. 9. Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde gözlem tekniğinin kullanımının ortaya çıkaracağı olumlu sonuçlardan birisi değildir? A. Gerçek hayatı inceleme olanağını vermesi. B. Öğrenme konusu ile ilgili ilk elden bilgi toplama. C. Öğrenme sürecinin aşamalarını izleme imkanını vermesi. D. Öğrenmede duyu organlarının önemini artırması. E. Belirli bir nesne ve olay ile ilgili bilgi elde etme. 10. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde verilen ev ödevlerinin olumlu sonuçlarından birisi sayılmaz? A. Anlaşılan konuları tekrar etme. B. Öğrencilere dönüt verme. C. Eğitsel değer taşıma. D. Yeni öğrenme konularına hazırlanma. E. Öğrenciler arasındaki rekabeti arttırma. Test 11 cevap anahtarı. 1B, 2D, 3D, 4A, 5B, 6A, 7B, 8A, 9E, 10E. Sınıf yönetimi. Çıkmış soruların konu başlıkları yıllar ve soru numaraları. Sınıf yönetiminin işlevleri. 2004'te 70. Sınıfta problem durumu 2004, 69, 2002, 12, 2001, 92. İletişim 2003, 8 ila 11, 2002, 11. Sınıfta kural belirleme, disiplin 2005, 45, 46, 2002, 27. Eğitimde yeni gelişmeler 2005, 51, 2001, 68. Sınıfta öğretim 2005, 52, 2001 12-45. Sınıf yönetimi. Sınıf yönetiminin özellikleri. Sınıf, eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği yaşam alanıdır. Aydın 1998. Sınıf yönetimi genel olarak belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanması ile ilgili etkinliklerin tümüdür. Erdoğan 2001. Sınıf yönetimi öğrenmeyi gerçekleştirecek bir sınıf ortamını sağlama sürecidir. Diğer bir deyişle sınıfta öğrenme için olumlu bir sınıf iklimini oluşturmadır. Öğretmen sınıf yönetiminin en önemli öğesidir. Sınıfın eğitim öğretime hazırlanması, sınıfın kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemesi, öğretimin etkili sürdürülmesi ve öğrencilerin İstenilen davranışları göstermesini sağlamada öğretmenin olumlu sınıf yönetimine ilişkin görevleri bulunmaktadır. Sınıf yönetiminin en önemli işlevi etkili öğretme-öğrenme ortamını oluşturmaktır. Soru tarzı. Sınıf yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Düzenli çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin haklarını korumak. B. İstendik davranışların pekiştirilmesini sağlamak. C. Düzenli bir sınıf ortamı oluşturmak. D. Daha etkili ve verimli bir öğrenme süreci yaratmak. E. Zamanın çoğunu öğretim etkinlikleri için kullanmak. Cevap D. Sınıf yönetiminin boyutları. Sınıf yönetiminin başlıca boyutları şunlardır. Sınıfın fiziki düzenlenmesi, öğrencilerin oturma düzeni, sınıfın genişliği, ısı, ışık, renk düzenlemeler. Sınıfın kuralları ve ilişkilerin düzenlenmesi, öğretmenin ve öğrencilerin katılım ile sınıfın kurallarının belirlenmesi ve öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ilişkilerinin belirlenmesi. Öğrencinin benlik kavramının güçlendirilmesi, öğrencinin akademik, duygusal, sosyal ve fiziksel benlik algısını güçlendiren etkinlikler. Öğretme-öğrenme zamanını düzenleme, etkili öğretimi sağlamada zamanı düzenleme, sınıfın iklimini oluşturma, etkili öğrenmeyi sağlamada ve istenilen davranışların kazandırılması stratejileri, istenmeyen davranışları önleme stratejileri. Sınıf yönetimi yaklaşımları. Sınıf yönetimi yaklaşımları son yıllarda başta eğitim birimlerinde olmak üzere tüm alanlardaki gelişmelerden etkilenerek 5 ana grupta ele alınmaktadır. Geleneksel yaklaşım. Öğretmen sınıfın kurallarını koyar ve öğrencinin kuralları mutlak kabulünü gerekir. Öğretmenin bilgiyi aktardığı, öğrencinin olduğu gibi kabullendiği öğretim durumudur. Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. Tepkisel yaklaşım. Sonuç tepki ilişkisi vardır. Düzen, ödül ceza türü etkinliklerle sağlanır. Bireysel bir yaklaşımdır. İstenmeyen durum ya da davranışların değiştirilmesi amaçlanır. Sınıfta istenmeyen bir durum ya da davranış görüldüğünde hemen tepki verilir. Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. Örnek, derste konuşan öğrenciyi azarlamak. Ödevini yapan öğrencilere aferin demek. Önlemsel yaklaşım. Yapılma olasılığı olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. Gruba yönelik etkinlikleri içerir. Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. Örneğin, bir sınavda öğrencilerin kopya çekmemeleri için aralıklı oturtulmaları. Sınıfta sürekli birbiriyle konuşan çocukları ayırmak. Öğretmenin öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için sık sık öykü anlatması. Sürekli önlem alınmasının gerektiği bu yaklaşımda öğretimin sıkıcılığı artar. Gelişimsel yaklaşım. Öğrencinin ruhsal ve fiziksel gelişim düzeylerine dikkate alınır. Bu yaklaşıma göre sınıftaki tüm etkinliklerin yürütülmesinde ve kuralların konulmasında öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun düzenlemeler yapılır. Örnek, ilkokul 1. sınıf öğrencisinin somut işlemler dönemine uygun öğretim etkinliklerine sokulması, ilkokul öğrencilerine başarı hazzının yaşatılması. Bütünsel yaklaşım. Sınıf yönetimine bütünsel bakan ve sistem yaklaşımı olarak da bilinen yaklaşımdır. Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. Önlemsel sınıf yönetimine öncelik verilir. Gruba olduğu kadar bireye de önem verilir. İstenilen davranışın ortaya çıkmasını sağlamak üzere uygun ortam hazırlanır. Bütün önlemsel yaklaşım düzenlemelerine karşı yine sorunlu davranış ortaya çıkıyorsa tepkisel yaklaşım kullanılır. Sınıf yönetimli yaklaşımları incelendiğinde şu şekilde bir gelişim sürecinin izlenildiği görülür. Baskıcı, otoriter anlayıştan demokratik ve bağımsız bir anlayışa yöneliş. Kuralların belirginliği ve uyulmasındaki zorunluluktan ortak amaç belirlemeye ve benimsemeye doğru yöneliş. Öğretmenin merkezliğinden öğrencinin merkeze alınmasına dönüklük. Soru tarzı. Sınıfta kuralları öğretmenin belirlediği ve öğrencilerin mutlak uymasının gerekli olduğu, öğrencilerin bilgileri aktardığı, öğrencilerin de sorgulamadan kabul ettiği temel anlayışına sahip sınıf yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Geleneksel yaklaşım, B. Tepkisel yaklaşım, C. Önlemsel yaklaşım, D. Gelişimsel yaklaşım, E. Bütünsel yaklaşım. Cevap A. Öğretmenin sınıf yönetiminde problemin yerine, zamanına ve durumuna göre farklı yaklaşımları kullanması ve istenilen davranışı ortaya çıkarmak için uygun ortamları oluşturması, öncelikle hangi sınıf yönetimi yaklaşımı uygulamasıyla mümkündür? A. Geleneksel yaklaşım, B. Tepkisel yaklaşım, C. Önlemsel yaklaşım, D. Gelişimsel yaklaşım, E. Bütünsel yaklaşım. Cevap E. Günümüzde çağdaş eğitim uygulamalarında sınıf yönetiminin gelmiş olduğu en son düzey aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A. Öğrencinin ilgi ve gereksinimlerinin karşılanması, B. Öğretimin hedeflerinin sorgulanması, C. Öğretim yöntem ve tekniklerinin zenginleştirilmesi, D. Öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi, E. Konu alanlarının etkili aktarımı. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel boyutlarından birisi değildir? A. Sınıfın fiziki düzenlenmesi, B. Sınıfın kurallarının ve ilişkilerinin düzenlenmesi, C. Veli toplantıları ve özel günlerinin düzenlenmesi, D. Öğretme-öğrenme zamanını düzenleme, E. Sınıfın iklimini oluşturma. Cevap C. Sınıf yönetiminin temel ilkeleri. Sınıf yönetiminin amacı sınıfta etkili öğretme ve öğrenme ortamını sağlamadır. Sınıf yönetimi sınıfta etkili öğrenmeyi sağlayacak öğretim planı, öğrenme ilkeleri, eğitim araçları, olumlu davranışlar, zaman ve diğer kaynakların eş güdümünü sağlama sürecidir. Öğretmen öğretim sürecini planlamada aşağıdaki basamaklara dikkat etmelidir. Öğrencilerin ön koşul bilgilere sahip olma ve hazır bulunuşluk düzeyini belirleme. Öğrenci düzeyine görelik ilkesi. Öğrencilerin ön koşul bilgilerinde ve hazır bulunuşluk düzeylerinde eksiklikler ve farklılıklar varsa bunları tamamlayıcı öğretim etkinliklerinde bulunma. Bir sınıfta hazır bulunuşluk düzeyi ve öğrenme düzeyi farklı öğrenciler varsa öğretim sürecini planlamada her öğrenciye göre etkinlik, program hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Öğretmen sınıf içi öğretim etkinliklerini, öğretme sürecini düzenlemede öğrenciler arasında bireysel farklılıklar varsa ya da sınıftaki öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülüyorsa çeşitli yöntem ve teknikleri kullanmalıdır. Öğretmen bir öğrenme konusunu bir defa sunduktan sonra hedef davranışlar kazanılmamış, yani yeterli öğrenme olmamışsa bu kez farklı yöntem ve teknik uygular. Buna rağmen hedef davranışlar kazandırılamamış, öğrenme olamamış ise bu defada öğrenme konularının içerik, öğrencilerin zihinsel gelişim özelliklerine uygunluğuna bakılır. Sınıfta öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun öğretim etkinlikleri sunulmalıdır. Bir sınıftaki tüm öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre görev ve sorumluluklar alarak öğrenme-öğretme sürecinde aktif olurlarsa öncelikle sınıftaki disiplin problemleri azalır, ortadan kalkar. Bir sınıfta disiplin problemleri azalmış ya da görülmüyorsa o sınıftaki bütün öğrenciler öğrenme-öğretme sürecinde aktif durumdadır. Sınıfta bir problem durumunda ya da birkaç öğrencinin yaramazlık, başkasının eşyasını çalma ve bunun gibi davranışları yapması durumunda öğretmen öncelikle problemin, sorunun kaynağını, yani neden ortaya çıktığını ve niteliğini belirlemeye çalışmalıdır. Öğrencilerde öğrenme, başarı güdüsünün yüksek olmasının işaretleri vardır. Bunlar, öğrenmeye istekli olma, öğrenmeye öncelik verme, konunun önemini anlama ve konunun nerede, ne zaman işine yarayacağını anlama, risk alma, öğrenmeden haz almadır. Bir sınıfta yapılan öğretimin etkinliğini artırmada öğrenme düzeyi farklı, geç öğrenenleri ilgilenen, öğrencilerin bulunması durumunda yapılması gereken ilkeler şunlardır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine dikkat etme, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun davranma, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine, kapasitesine uygun etkinlikleri yaptırma, derste ve ders dışında ikili ya da grupla, farklı düzeydeki öğrenciler aynı grupta toplanır, çalışmaya yöneltme, farklı öğretim etkinliklerini sağlama, ek öğretim hizmetlerini verme. Sınıfta oturma düzeni, öğrencilerin birbirini rahat görebileceği ve öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşiminin yoğun olacağı etkileşimi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Öğretmen mesajını etkili iletmek ve anlatımı etkili düzeye getirmek için beden dilini, jest, mimik, hareketlilik ve bunun gibi kullanmalıdır. Soru tarzı. Öğreten sınıftaki öğrenciler arasında bilgi, zeka ve kapasiteler arasında farklılıkların bulunduğu durumda öğretim sürecini düzenlemede aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Her öğrenciye göre program hazırlama. B. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirleme. C. Öğrencilerin ön koşul bilgilerini tamamlama. D. Öğrencileri öğrenmeye güdüleme. E. Sınıfta ortalama bir öğrenme düzeyini gerçekleştirme. Cevap E. Öğretmenin sınıftaki öğrenciler arasında bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedef alanlarına sahip olma düzeyleri bakımından farklılaşmaların olduğu durumda sınıf içi öğretme-öğrenme etkinliklerini düzenlemede öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. En zayıf öğrenciye göre öğretimi yürütme. B. Sınıfta ortalama bir öğrenme düzeyini sağlama. C. Her öğrenciye ayrı program hazırlama. D. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma. E. Sınıfta pekiştirme ilkelerini uygulama. Cevap D. Bir sınıfta bütün öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılım gösterdiği durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisine gerek kalmaz? A. Dikkat çekme. B. Derse güdüleme. C. Disiplin problemlerini önleme. D. Uygun örnekler verme. E. Araç gereç kullanma. Cevap C. Öğretmen sınıfta ders anlatmakta fakat öğrencilerden biri olan Murat'ın dersi anlayamadığı için dersin hedef davranışlarını yeterince kazanamadığı görülmüştür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Öğretme yöntemi. B. Hazır bulunuşluk düzeyi. C. Derse ilgisi. D. Öğrenme stratejileri. E. Sağlık durumu. Cevap A. Sınıf yönetiminde öğretmenin rolü ve görevleri. Sınıf yönetiminde öğretmenin en önemli görevi öğrencilere öğretimin hedef davranışlarını kazandırmadır. Öğretmenin sınıf yönetimine ilişkin başlıca görevleri şunlardır. Öğretimin hedef davranışlarını gerçekleştirme, istenilen davranışları sağlayacak öğretme-öğrenme ortamını oluşturma, sınıfın fiziksel düzenlemesini oluşturma, etkili öğretimi sağlama, öğretim planlarını yapma, sınıfta olumlu eğitim iklimi oluşturma, sınıf içi etkileşimi sağlama, öğretim zamanını etkili kullanma, uygun materyali kullanma, öğretimi engelleyici unsurları ortadan kaldırma, öğrencilerin özgüvenini ve benlik kavramını güçlendirme, eğitimsel, öğretimsel liderlik yapma. 18. kaset 1. yüzün sonu.